Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadığımdan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cem. Ne arada hemen başladım programı işçiler. Ya arkadaşlar şimdi biz radyo programı yaparken biraz konuşuyoruz mesela Ayşe, tamam, öncesinde falan hayatımızdan falan konuşuyoruz. Sonra Ayşe birden böyle yapıyor. Ya Ayşe işte ben de o gün gittim. Arkadaşlar iyi akşamlar. Ya bir şey anlatıyoruz da. Ya dur başlarız ya. Allah Allah. Saat 6 oldu, delirecek.
Bunlar hiç sıkıntı değil benim için, biliyorsun. Benim beynimde 16 sekme aynı anda çalıştığı için multitask bir insanım. Cem'cim. Şimdi biliyorsun birkaç gün önce sen Fethiye'den bazı storyler attın. Yol arkadaşınla ilgili sıkıntılarını dile getirdiğin. Şimdi yol arkadaşlıklarında gerçekten farklı karakterlerde olmak zorlayıcı bir şey mi?
Şimdi ben her zaman mesela... İnsanların aynı frekansta olması gerektiğine kesin inanan biri değilim. İlla aynı frekansta olmana gerek yok. Öyle bir frekanstadır ki karşındaki kişi, o frekans da senin ilgini çeker. Anladın mı? Sen de onun frekansından hoşlanırsın. İlla aynı şeyleri sevelim, aynı yerlere gidelim, aynı yerlerle mutlu olalım değil. Ama benim yol arkadaşım Fazlı Polat benim öyle dursun. Duruyor. Uyuyabildiği her an uyuyor. Uyuyamadığı her anda duruyor. Öyle bakıyor. Ben oraya gidelim. Burada alışveriş yapabiliriz. Buradan makarnacı varmış. Şurada dondurma. Oğlum burada. Ya şeye sevindim ya. Windows kurulur yazıyor. Windows kurulur. Dedim ki Windows mu kurdursam acaba? Benimki de biraz abartı bir.
Seninki abartı bir coşku. O da çok coşkusuz. Yani o da aşırı normalize ediyor her gittiği yeri.
Mesela aynı arkadaşları da onu tartıştık yani.
Mesela bence şu önemli bir şey. İnsanlara da bunu soralım istersen. Şu anda Süper FM'de saatler anlatamadığımı gösteriyor. Ayşe Balıbey ve Cem İşçilerle kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Yol arkadaşının çok hevessiz olması, herhangi bir şehre gittiğinde, bir yere gittiğinde otel odasından çıkmadan gebeş gibi uyuması sizin için sorun mudur?
Evet, bir de mesela şöyle yol arkadaşlar var. Diyelim İstanbul'dan atıyorum Ankara'ya gideceksin, tamam mı? Bakıyor navigasyona 3,5 saat diyor. Diyor ki 3,5 saat sonra oradayız. Niye 3,5 saat oradayız ya? Şeyimiz biz, otobüs şirketimiz, biz ulaşım şirketimiz, biz niye hemen oraya varmaya? Biz 5 saat sonra orada olalım, her yere uğrayalım. Orada bir Ankara'ya giderken bir yer vardır, mağara vardır, müze vardır. Ya ille bir yere gidelim de değilim ben. Herhangi bir ot da olur, çimene de oturalım.
Yani ne bileyim, yol kenarında bir çay içilecek bir yer vardır, göle bakan, orada biraz vakit geçirelim değil mi?
Durmasak bile, anladın mı? Durmasak bile giderken eğlenelim. Yani mesela 4 kişi oluyor.
İlla her yerde annen gibi Ayvalık'a giderken 16 saatte gitmene gerek yok.
Tabi tek muhabbet yol mesela, bazı tek muhabbet yol. Kanka radar var, dikkat, sağ sinyal ver. Dikkat tanesini düzelteyim mi? Hep aynı muhabbet. Bir de şey var, ben hiç sevmediğim. Sen araba kullanıyorsun ya, diyelim sağa döneceksin. Senin sağındaki diyor ki serbest. Ya arkadaş ben eğer arabada tek olsaydım kendi kendime yolcu koltuğuna oturup sağ taraf serbest mi diye bakacaktım. Tek başıma da ben kullanabiliyorum bu arabayı. Ellemeyin. Şimdi sen serbest deyince bundan sonra her sağ dönüşümde senin bana serbest deyip demeyeceğine odaklanıyorum. Sen serbest demeyince ben de serbest değil herhalde diyorum. Bu aynadan gördüklerim doğru olamaz. Belki ben bir aynadan bomboş bir yol görüyorum ama belki fotoğraftır.
Benim için o zaten her zaman serbestti yani. Senin demene gerek yok.
Evet yani.
Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben sana. Ben seninle burada aynı noktadayım. Ben de yola çıkarken heyecanlanan, işte acaba trenle giderken bile 15 ayrı menü gözünün önünde canlanan, acaba şu anda ne yiyebiliriz diye düşünen, insanlarla sosyalleşmeyi seven, hani yolcu gelimiz bazen yanımıza gelip birileri tanıyor, konuşuyor, sohbet etmek istiyor falan. Ben de seninle aynı taraftayım. Fakat yolda mesela arabayla gittiğimde, yani İşte uçakla, trenle ya da işte bir Vito'yla, başkasının kullandığı herhangi bir araçla gittiğimde çok rahatım, ama kendim araba kullandığımda gece kullanamadığım için, yani akşam hava karardığında kullanamadığım için tek şoför...
Çok kullanıyorsun ya. sanki gece, hani sanki sorun müthiş, gündüz müthiş kullanıyor, gece kullanamay. Senin için havanın aydınlık olması, ışıklı olması senin daha iyi kullanmana sebep vermiyor. Sen gece sadece, gündüz o kullanamadığın arabayın hiç başına geçmiyorsun.
Arkadaşlar Cem benim arabama bindiğinde sürekli o sağdaki tutamacı tutuyor, emekli astsubay gibi.
Arkadaşlar Ayşe Balıbey'in arabası, yani Ayşe Balıbey'in kullandığı araba araba değil, mahşer meydanı. Her an günahlarımızla hemen zuhur-u mahşere ulaşabileceğimiz bir yolculuk.
Ya şey çok komik, biz Cem'le ayrı ayrı arabalarda bazen bir yere yetişmeye çalışıyoruz, ikimizde de araba oluyor ve ben trafik ihlali yaptığımda, yani girilmeze girip 10 tane arabayı geçtiğimde Cem'i arayıp şey diyorum, sen de aynısını yapsana kanki. O diyor ki ya nasıl yapayım?
Evet. Bir de arabalarımızın bir kalibreleri de belki aynı değil. Ayşe tabii vur vur her yere girebiliyor. Benim araba biraz şaşkınlıkla bakıyor. Allah nasıl oluyor lan bu? Nasıl ya oradan döndü?
Ben diyorum ki hadi emniyet şeridine de gir. O da diyor ki ya kızım manyak mısın? Ya. O anlamda biliyorsun ki ben aşırı tez canlı. Fakat şu haber geçtiğimiz günlerde beni çok üzdü Cemo. Sevgili anlatamadımcılar, geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber çıktı, video hatta. Radar gördüğümüzde biliyorsun bir Türk geleneğidir bu. Karşıdan evet. gelen arabaya selektör yapılır.
Evet.
Ve bu gelenek yani bütün farklı farklı mezhepleri, ırkları, dilleri, dinleri aynı potada eriterek hepimizin aynı safta oldu ve kendimizi bir birlik hissettiğimiz çok az andan bir tanesi. Radara yani radar var diye selektör atmak. Buna geçtiğimiz günlerde sevgili emniyet mensubundaki polislerimiz ceza yazmaya başlamış. Cayır cayır.
Nasıl yani, selektör yaktım diye mi?
Heh, bravo. Doğru soru bu. Selektör yaktım diye sen benim o selektörü karşıdakine radar var diye yaktım, ne biliyorsun?
Yani ben, ya belki de radar yok diye yaptım. Yani nasıl bir selektörün üzerine mesela ben hani şöyle bir içine led tabela koydum da açtığım zaman yolda arkadaşlar radar var diye bir yazı mı yanıp sönüyor? Yani nasıl polise nasıl mesela ben mesela polis beni çevirdi. Buyurun ehliyet ruhsat tabii buyurun. Cem Bey 1200 lira cezanız var. Neden efendim? Selektör yaktınız. Nerede yaktık? Radarın karşısında. Ben...
Bir de bu nereden radar... tespit edecek ki değil mi? Yani selektörle radarı ifşalıyorsun. İfşalayan sürücüye evet. ceza kesiyorsun da. Belki başka bir şey ifşalıyor adam. Belki amcasının oğlunu gördü, selam veriyor plakasını gördü.
Belki kapısı açık. Kapısı açık, onu uyarıyorum. Bir de kapı açık uyarıcı, kapı açık uyarıcıları var ya biliyorsun. Mesela biri kornaya basar basar basar dönersin. Kapı açık der. Benim bir kere olmuştu. Kapı bozuk tamam mı Ayşe, benim bir tane arka kapı. Sağ kapı açık hakikaten. Açık ama onu ben içeriden tutturmuşum böyle. Arkadaş illallah geldi. 150 tane arabaya açıklama yaptım. Hepsi kapı açık. Beyefendi kapı açık. Beyefendi kapı açık. Kapı tamam biliyorum biliyorum. Beyefendi kapı açık biliyorum. En son biri dedi ki yani ısrarla. Ya biliyorsun da niye bir şey yapmıyorsun dedi. Ya sana ne arkadaş, ben bir şey ya yaptım da işte çek içinden koydum, herkes açıklama mı yapayım ya? Sonra ilk işi gittim kapıyı yaptırdım.
Arkadaşım belki o anda yani hemen aksiyon alamayacağım için, otobanda olduğum için olabilir mi yani?
Haklılar bu arada uyarmakta da bazıları görev ediniyor. Yani iyice böyle yaklaşıp neredeyse tornavidayla benim kapımı tamir etçi giderlerken.
Abi insanımız çok yardımsever. Radar konusuyla ilgili şöyle bir tartışma vardı. O cezayı anlatan videonun altında. İnsanlar diyorlar ki bir suçun işlenmesini engellemek neden ceza yiyor? Aslında doğru bu arada. Şimdi sen atıyorum 190'la 150'yle 160'la gidecekken selektörü görünce hemen yavaşlar ya insan. 110'la 120'yle 100'le gidiyorsun. Dolayısıyla artık çok... hızın da azalıyor, öyle değil mi? Artık cezalık bir durumunda kalmıyor. Aslında bir insanlık görevi, vatandaş görevi yapıyorsan orada selektör atan kardeşimiz.
Çok güzel bir yerden görmüş arkadaşımız. Gerçekten de bir suçun işlenmemesi için radar da o yüzden var. Radar niye var? O zaman radarların olması suç olsun.
Ha, radar da şunu mu bekliyor? Ellerini kavuşturmuş orada radarların içinde insanlar var. Bazen de kartondan böyle şeyler oluyor ya, polis maketleri, araba maketleri.
onlar çok komik ya.
Onlar beni gebertiyor ve geceleri çok korkuyorum ben onlardan. Hani gerçekten biri üstümüze geliyor zaten. Hani birisi mesela atıyorum birisi gidip birisine küfredecek, tamam mı? Karşı eve. Sen de o insanı uyarıyorsun. Diyorsun ki bak bu sana küfredecek, hadi evden çık, belaya bulaşma. Ya da...
Lazer tutuyorum.
sen de radar değil lazer tutuyorsun. Ya da işte küfretmeye geleni durduruyorsun. Abi boş ver ya. Takılma, değmez diyorsun. Şimdi bu suç olabilir mi? O zaman buna da ceza yazsınlar.
Tabii ben bunun olmaması için elimden geleni yapıyorum.
Doğru.
Ben zaten bu haberin asparagas olduğunu düşünüyorum. Ben gerçek bir haber olduğunu hiç sanmıyorum yani.
Doğru doğru, videosu var bayağı 2,5 dakikalık.
Gerçekten mi?
Evet.
Selektör yakar. Belki benim farım bozuk. Habire selektör yakar.
Bu arada Profesör Özgür Demirtaş şöyle bir şey yazmış. Böyle bir suç bildiğim kadarıyla kanunda yok. Eğer hani evet. bir de biliyorsun zaten eğer suçun cezası yoksa öyle bir suç da yok ya kanuna göre. Eğer böyle bir suç kanunda tanımı değilse bu cezalar boşa yazılıyor demiş. Ve böyle bir suç yoksa da dava açıp paralarını geri alabilirler demiş.
Bir anda hemen ona gelelim de bir aklıma şey geldi. Dünyanın en büyük oyunculuğu geldi. En büyük.
Ne
oldu söyleyeyim mi? Hani böyle tek farının yanmadığını bilirsin ya. arabanın tek farı yanmaz. Evet, polis de çevirir seni. Der ki. Beyefendi farınız yanmıyor. Orada aşağı inip o farın yanmadığına bir şaşırmak bir oynamak orada hepimiz her dünyadaki bak oyunculuk hani kamera önü oyunculuk eğitimi almak isteyen insanlar var ya. Sadece buradan bile müthiş şeyler kazanabilirler. Orada memur bey az önce çıktım yanıyordu ya. Ya inanamıyorum nasıl tam sizin oraya dönmeden önce hemen bozulmuş olabilir. Gibi bir oyunculuk tam o yani polis çevirmelerinde gerçekten müthiş oyunculuğumuz oluyor.
Polis çevirmelerinde yani, gerçekten bir ahraza dönüşüyorum ben. Yani tıpkı senin gibi yani o lastiğim sanki 5 saniye önce patlamış gibi ya da işte sağ stop farım şu anda az önce bozulmuş gibi. Polisle birlikte bakıyorum Allah Allah falan diye.
Bir de bazen şey yapıyorsun ya polis çevirmesen polis iyice bazen direkt plaka arıyor ya polis çok yavaşlatıyor herkesi ve işte elindeki fenerle plakana bakıyor. Ben biliyorum oraya hızlı girdiğimi öndeki arabanın bir dibine girmek hani plaka mesafesini hani fenerle göremeyeceği mesafede olsun diye sanki o ceza eve gelmeyecekmiş gibi.
Şey çok hoşuma gitti bu arada bu ceza yazılması ile ilgili bir kardeşimiz şey demiş. Yani bir sürü yorum okudum da en çok şeye girdim. Ülkece tek birlik olduğumuz konu radara karşı selektör yakmakta. Bunu da elimizden almayın lütfen.
Evet lütfen almayın ya. Korkudan hiç selektör yakamayacağız. Yani ben tam selektör yakacakken ulan etrafta radar olmasın şimdi gibi bir endişeye kapılacağım yani. Normal selektörümü de elimden aldınız yani şu anda.
Evet. Doğru.
Bence hemen derhal rica ediyoruz tüm emniyet birimlerinden ricamızdır. Anlatamadım programı Cem İşçiler Ayşe Balıbi olarak. Yani selektör yaktığımız zaman polis de karşılarımızı selektör yaksın. Yapma diye.
Hemen bu olsun hemen cezaya geçmesin değil mi? Polis de bize selektör yaksın. Bak aklını alırım diye. Ben buna da varım.
Aa şimdi buldum. Uyarı çözüm olsun buldum. Yani. Çözüm buldum. Hani böyle tünellerden geçerken senin birdenbire radyo frekansına giren bir anons var ya.
Neydi o?
Mesela radyo dinliyorsun tamam mı? Müzik dinliyorsun işte fırtınalar kopar soklar. Avrasya Tüneli'ne hoş geldiniz. Tünelimiz 158 metre boyunca falan böyle bir anons geçiyor ya birdenbire içine giriyor.
Evet.
O benim aklımı alıyor her zaman. Şimdi selektör yaktığın zaman gene Bluetooth'lu bir sistem olsa Emniyet Müdürlüğü'nün birdenbire selektörü neden yaktınız? A. Radar. B. Öndeki araba. En azından bize de cevap hakkı verin değil mi?
Doğru.
Evet bulduk çözdük gene. Her şeyi çözdük. Ya anlatamadım gerçekten bu ülkenin.
Birisi bizimle ilgili ekşi sözlükte şey yazmış çok güldüm. Geçen gün en son böyle anlatamadığımla ilgili ya işte ya da Ayşe Balıbey ile ilgili tam hatırlamıyorum. Birimizle ilgili bir entry girmişler. O kadar inanılmaz boş konuşuyorlar ki ama o kadar hoşuma gidiyor ki. bu yorum benim acayip hoşuma gitti. Yani bir sürü konuda o kadar boş yapıyorlar ki ama o kadar güzel yapıyorlar ki asla kapatamıyorum demiş. Zaten amacımız da bu biliyorsun.
Anlatamadım zaten böyle bir şey yani. Hoş bir boşluk.
hoş bir boşluk. Benim için de şey demişler en son. Ya çok seviyoruz çok tatlı kadın ama biraz erkek düşmanlığını azaltsa. Arkadaşlar delirmeyin yani erkek düşmanı olsam. Bu kadar çok evlenmezdim diyormuş.
Valla bak. Ayşer neden 7 kere evlendiniz? Erkekleri çok seviyorum. Böyle bir şey var.
O yüzden bunların hepsinin bazen de biraz şaka olduğunu anlamanızı umuyorum.
Ya senin söylediğin şey oldu. Ya kardeşim ben kadınlara düşman olabilir miyim? Benim annem de kadın. Öyle mantıklı mı? Kime sorsam mesela annesini değiştirmek istemez. Ama sevgilimiz olunca hep... başka yerler, başka dünyalar, başka hayatları olabileceğine dair hep içimizdeki şey bizi kemiriyor. Mesela hiç bir şey var mı? Cem ne yapıyorsun? Ne yapayım? Annemi değiştireceğim galiba ya.
Ya bu arada ben geçen gün bayramda İstanbul'daydık biliyorsun bizler. Şöyle bir an yaşadık. Yani bu işte annemi değiştirmiyorum dediğinde aklıma geldi. Taksi arıyoruz. Taksi değişim saatiymiş tamam mı? Hani bu taksilerin değişim saati ne zaman ben asla bilmiyorum bu arada.
3 normalde ama o tam gideceğin yere bağlı. Eğer tam o saatte senin gideceğin yer taksinin diğer taksiciyle buluşacağı yerse mükemmel. Taksi çok mutlu. Ama ters bir yere gidersen asla mesela şunu teklif edemezsin. Diyelim Gayrettepe'ye gideceksin. Ama taksici Kağıthane'de değiştirecek taksini. Taksiye şunu demezsin. Abi arkadaşına söylesene o da Gayrettepe'ye gelsin. Orada değiştirirsiniz. O taksicinin evine mutlaka gidilir. Benzin fullenir, hesaplar yapılır, her şey tertemiz verilir.
Ya da şöyle de olabiliyor bazen taksiciler senin gideceğin yeri beğenmediğinde sabaha karşı 4 bile olsa değişim saati diyebiliyorlar sana.
Neyi değiştireceksin abi? Kendimi değiştireceğim. yıllar boyu bıktım artık.
Madem sen kısa mesafeyi değiştirmiyorsun kankim ben değiştiriyorum diye. Şimdi biz bulamadık taksi ondan sonra dedi ki gideceğimiz yere işte şey diyor ki Barış da ya diyor bu İstanbul'da hakikaten çok ciddi bir taksi sorunu var. Çözülemiyor bir türlü inşallah çözülür falan böyle kendi aramızda alternatif yolları konuşuyoruz. Sonra işte bu skuterler var ya kiralanan.
Evet.
Onları kiralamaya çalışıyoruz Cemo. Scooter'larda da Barış şöyle takıntılı bir insan. Kredi kartı tanımlatmıyor hiç. Böyle hani bir sürü internetten sipariş verilen e-ticaret siteleri var ya.
Tabii sütten ağzı yanmış.
Süt de ben.
Çok yanlış bir yere tanımlattığı için. Yani sütten ağzı yandığı gibi yani yoğurdu üflese de yiyemiyor.
Bir gönül yarası olarak ek kart diyorum sadece. Sonra bu işte biz scooter kiralamaya çalışıyoruz. Sanal kartının süresi geçtiği için onu da kiralayamıyoruz. Böyle bir kabusun içinde kaldık. Yani 10 dakika mesafe Kadıköy'den Moda'ya gideceğiz. Gidemiyoruz, kilitlendik. Hadi dedim bari yürüyelim abi, hani bu kadar konuşacağımıza yürüyelim şuradan. İyi ya. Neyse, spor ayakkabılarımızı giydik falan, yürüyeceğiz. Cemo az önce taksicilere saydırıyordu Barış. Ayağımızı attık yola. Bir tane taksici durdu. Ama içinde yolcu var. Abi biz adama bakıyoruz. Adam bize bakıyor. Biz adama bakıyoruz.
Acaba yolcunun mu değişim saati geldi?
Belki. Sonra adam pencereyi indirdi. Abi dedi niye geçmiyorsunuz? Ha ben de bizi alacaksın zannettim dedim. Hayır, yaya yolundayız ya, durdum yol verdim dedi size.
Aa.
Bak aynı böyle olduk biz de.
Hani o kadar medeniyetin uzağız ki birimize yaya yolunda yol verince estağfurullah olur mu ya, burası beyaz şeritli araç yolu.
Yani bak benim aklıma şu bile geliyor, yani takside kadının kucağında gitmek bile Moda'ya mantıklı geliyor 3-4 kişi ama asla taksi bana yol verdi aklım ucuna gelmiyor. Sonra daha güzel oldu, onu gören sonra başka bir teyze böyle bravo falan diyerek yola atıldı, tamam mı, başka bir yaya bize yol verince. O zaman onu gören diğer taksici geldi yanına. O da durdu abi yaya yolunda. Ve dünyada böyle güneş tutulması gibi benzersiz ve eşsiz bir an oldu. İki taksici yayalara yol veriyor ve duruyorlar.
İnanılmaz gençler yani.
Demek ki abici bak iyilik bulaşıcı bir şeymiş demek ki.
Tebrik ederim ama ben yine de kullanıyorum. Muhtemelen taksicilerdeki ışığı ayarlamaya, yani ışık böyle kırmızıya dönecek gibiydi. Dur şimdi buna da yol vereyim ki ben gene yeşilde geçeyim gibi şey ayarlamış olabilir.
Bilmiyorum abi, yani tavşan gibi niyet okumayayım ama gerçekten senin dediğin çok doğru. Medeniyete o kadar alışmamışız ki taksiciyle bir 5 dakika bakışmamız var böyle Şaban gibi.
Bir de bazı araç şoförleri yaya yol verirken çok agresif bir tutum sergiliyor.
Nasıl? Yani,
mesela geç diyor eliyle. Ha. Sen de tam anlayamıyorsun, geçmiyorsun. Eliyle böyle yapıyor. Geç. Ya ne kızıyorsun oğlum, ne bağırıyorsun lan? Geçmiyorum ya, vazgeçtim. Geçmiyorum ya. Sanki böyle bütün hayatımın geri kalan kısmını kolaylaştıracak bana bir imkan sağlamış gibi. Zaten bana yol vermek zorundasın. Yaya geçidindeyim ben. Ne o, ben arabalara yolun kenarına geçip böyle yapıyor muyum? Geçin, geçin, geç, geç, geç, geç yapıyor muyum?
Bence de bu arada çok nezaketsiz bir tavır o. Yani bir
evet.
Genel olarak aslında bir iyilik yaptığında onu böyle insanların burnundan getirmemek lazım. Yani
tabii burun az, her yerden getirmek lazım.
Gerçekten mesela beni en uyuz eden insanlar hayatta öyle insanlar galiba.
Evet ama iyilik hani yap denize at muhabbeti var. Biz biliyorsun asla. İyilik yap, denizdeki herkes çıkar, onlar da görsünler.
İyilik yap, herkese SMS yolla, 1000 SMS hakkında. Anladın mı?
Tabii o zaman hiç ne manası var iyilik yapmanın? Kendi kendine evde oturup ne iyilikler yaptın bugün be? Ama kimsenin haberi yok. Hayır canım, olur mu öyle şey?
Ama şu da değil yani. Mesela benim bir arkadaşım var. Bebekleri oldu yeni. Yani yeni dediğim işte 6 ay falan oldu. Kocası zaman zaman o da, yani kadıncağız zaten perişan biliyorsun. Sen daha iyi biliyorsun yani. Anneler o ilk bir senede o kadar perişan oluyor ki bebeğe bakarken. Yani
evet.
Mental olarak da çöküyorlar yani. Uykusuz kalma.
Çok çok zor süreç.
Ya çok acayip değil mi ya? Of.
Çok çok zor süreç. Abi sen Neşe'den şimdi biliyorsun işte, görüyorsun yani.
Tabii Neşe hani zaten daha anlamıyoruz. Hani daha çok 8 haftalık falan ama böyle düşünsene 6 aydır 7 aydır filan belki bir senedir uykusuz kalan anneler var yani. Acayip bir şey. Beynin akıyordur yani uykusuzluktan artık. Sonra neyse arkadaşım da böyle bir kere diyor, bak bir kere eşime hani tutar mısın bebeği ve 2 saat ne olur bakar mısın? Ben de bir yemek yapayım, sonra işte bir duşa gireyim falan demiş. Artık bebeğe bakabilir yani, bir hani 6 aya gelmiş zaten. Yemin ediyorum Cem 1 saat 10 dakika falan bakmış. Şey diyormuş sürekli arkadaşıma. Çok yorucu ya bu iş.
İyi ki anne değilim ben.
Oğlum hangi iş ya? Sonra mesela 3 saat falan geçiyormuş. Kız diyormuş ki mesela, oh ya ben de duş alabildim. Tabii ya, ben olmasam nasıl duş alacaksın? Ya sen... Ya sen Allah razı olsun varlık sebebim diye alnına dövme mi yaptırsın kız ya, ne yapsın?
Ben de evliyken Serpil aynı he. O hanımefendinin olduğu gibi çocuğu birkaç saatinde bana verip rahatlamak istediği zaman he. Artık o kadar saçma bahane üretmeye başladım ki almamak için.
Aa.
Tabii şey falan diyordum. Serpil seninle arasındaki bağın kopmasını istemiyorum. ne alakası var? Yani o kadar yani hiçbir şey. Çünkü neden biliyor musun?
Yalanamak.
Aslında sadece ya bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bak bir baba olarak söylüyorum. Sadece çocukla ilgilenmek istemediğin için değil bu. Yani bu çocukla annesi ilgilensin bana ne canım benim işim gücüm var gibi bir psikoloji değil. Şöyle bir psikoloji oluyor Ayşe babalarda. Şimdi en baştaki hamilelik sürecinden doğumun loğusa sürecinin tüm o bebeğin sürekli emmesi gereken her gece 1,5-2 saatte bir uyandırılıp emilmesi gereken ve anneyle yapışık yaşadığı o dönemlerle alakalı. Sen o kadar pasifize edilmişsin ki o kadar hiç işe yaramaz o kadar hiç sadece anneye yardım edebilen sadece ara ara altını bezleyen gazını çıkaran ve başka hiçbir şekilde yardımcı olamayan bir karakter haline bürünmüşsün ki çocuğu kucağına alınca afallıyorsun ve birdenbire şöyle bir his yapıyorsun bunun büyüyor olmasında benim bir sorumluluğum yok ben sadece yaptım. Gerçekten yabancılaşıyorsun bebeğe.
Bir de şey çok güzel bir yalan bence yani. Seninle bağ kopsun istiyorum. Aşkım bebek seni unutsun istemiyorum bu 1,5 saatte.
Bak aşkım ben buna bir bakarım. Bak bir bakarım bir daha bak sana gelmez ha. Ona göre ver yani.
Aa benim bir arkadaşım şu anda hamile hali hazırda. Kocası da böyle hasta Galatasaraylı. Yani bütün maçlara giden bunları takip etmeye çalışan işte kombine alan her sene filan bir arkadaşımız. Çok da tatlılar yani çok anlaşan bir karı koca. Hamile eşinin hamile olduğunu öğrendiği anda koşa koşa gidip Galatasaray kombinesini yeniledi. Ve böyle diyordu hatta, hani 3 ay önce. Abi bilmiyorum ya bu sene de koltuklar çok pahalı oldu falan bilmiyorum alabilir miyiz diyordu. Gidip kredi çekip.
Hamile olduğunu öğrenir öğrenmez Galatasaray altyapısında oyuncu olarak başladı. Aşkım çok yoğunum. Ortasada ben oynuyorum. Ne yapayım? Nasıl geleyim eve?
Ya bir de şey çok güzel abi. Erkeklerin 1000 tane bahanesi var. Zaten bu arada insan bahane üretmek istedikten sonra bahane çok. Bize yazsınlar Allah aşkına şu anda tam şu anda bizi dinleyenler ya da daha sonra da anlatamadığım podcast olarak dinleyecek olanlar. Çocuğunuz olduğunda eşinize hangi bahanelerle hangi yalanlarla çocuğa bakamayacağınızı söylediniz ya da hanımlar da anlatabilir bunu. Eşim bana şu yalanı söyleyerek işte uykusundan feragat etmedi ya da işte çocuğun mamasını yedirmedi ya da tatile gitti iş bahanesiyle falan.
Evet, çok güzel çok güzel bir konu. Yazsınlar tüm ebeveynler biz de bunu
konuşalım.
Buradan konuşalım. Harika bir konu.
Benim bir tane arkadaşım şey demişti daha bebeklerinin 40'ı çıkmamıştı ve çok kolik bir bebek yani Allah'ım o kolik bebek de yani bilen yazsın gerçekten bizim bebek de kolik bebek gece gündüz ağlıyor. Ya. Bağırsak sendromu olan bebek, bağırsak problemi. Ha. Gece gündüz gazı var bizim çocuğun. Asla uyumuyor. Bak yerleri parçalıyor.
Yani, hay Allah'ım yavrum.
Kardeşim şu an bir zombiye dönüştü uykusuzluktan. Zavallım yani. Ve şöyle bir şey oluyor mesela. Her saniye ağlayan bebeğe bahane buluyor. Tamam mı anne baba? Bir şey bulmak zorunda ya.
Tabii.
En son Neşe şey dedi geçen gün. Herhalde kapının deliğinden hava girdi ve o havayı yuttu dedi ada. Dedim ki efendim.
Adaya bak. Bu ne ya kapının deliğinden giren hava inanılmaz canım sıkıyor anne.
Bu ne kadar lezzetli bir hava ben bunu yutayım diye bir anne babama eziyet. Çünkü bir günü tutmadığı için bebeğin hani ağladığında sürekli yani yaşama tutunman için bir bahane bulmak zorundasın.
Zaten bebeklerin gelişimiyle alakalı en çok ebeveynleri mutlu eden şey artık derdini anlatabiliyor duruma gelmesi. İnanılmaz mesela. Ya. Anne susadım diyor çıldırıyorsun. Ne susadım mı demek ki su istiyor. Allah'ım ne kadar güzel bir şey bu. Çünkü hiçbir şey belirtemiyor ya ağlıyor gazım var altına mı yaptı ne oldu bir sıcak mı var soğuk mu bastı üstündeki mi acaba... Haşladı çocuğu yani
ha ne bileyim, o kadar içine, anlayamıyorsun tulumunun ki. İçine karınca mı girdi böcek mi ısırdı?
Evet hiçbir şekilde bilmiyorsun pişik mi yaptı hiç bilmiyorsun yani.
Sen de hep böyle uyduruyor muydunuz size bahane o zaman Serpil'le çocuk doğduğunda?
Tabii canım Serpil'le voleybol oynuyor gibi çocuğu birbirimize atıyorduk. Çocuk evde tenis topu gibiydi. Neredeyse ben çocukla penaltı çekecektim yani.
Benim arkadaşım bak şöyle bir yalan bulmuştu bebekleri. Bebek onların da bebeği çok ağlıyordu. 40'ı daha çıkmamışken şey demiş karısına... Aşkım İstanbul Bursa arası ne kadar oldu? Merak ediyoruz bir gidip geleceğiz. Ya böyle. Efendim.
Aşkım şu Osman Gazi Köprüsü'nün açılış fiyatları indirimli olmuş da bugün geçersek seneye bir daha geçebiliyormuşuz.
Ya böyle bir yalan olur mu ya? Yok efendim İstanbul Bursa kaç saatte gidilir için iddiaya girmişler de arkadaşıyla. Yani kaçmak için ben daha büyük bir daha berbat bir bahane. Sonra ne yapmış biliyor musun? Gitmişken demiş bir ben bir kayak yapayım deyip 2 gün gelmemiş. Kız cinnet geçirmişti ya. Ben dedim ben bayağı, boşanırdım valla.
Bayağı memnun bu çocuğundan.
Ama şimdi sanki ebeveynler ve aileler bizimkilerden çok daha ilgili yani.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eskiden pedagoji diye bir şey yoktu yani. Şimdi pedagoglar her yanına sardı ve YouTube'dan bile çocuğun gelişimine alakalı bir sürü bilgi edinebiliyorsun. Hiç YouTube açmasan bile durduk yere televizyonda karşında çocuk gelişimine alakalı nelerin yanlış, nelerin doğru olduğunu anlatan bir sürü insanlar var. Hı hı. Eskiden biz sadece kendi, yani o dönemin anne babaları, aileden gördüklerinden başka bir şey bilmiyorlardı. Ve sadece bir anneanne veya babaanne varsa o öğretirdi. Hı hı. O da en son çocuğu gelmiş 42 yaşına, 42 sene önce bebek büyütmüş, hala öğretirdi. O ne derse o olurdu. Şimdi mesela çok kızarlar mesela anneanneler. Çocuğun mesela büyütülmesinde sana bir örnek verirken senin onun verdiği bu örneğin şu anki pedagoglar tarafından çok yanlış bulunduğunu. Mesela şey olur ya, mesela sehpaya çarpar, tamam mı çocuk? Hı hı. Sen şey yaparsın, sehpaya mı çarptın? Ah sana sehpa, ah sana, bir daha sakın çarpma, tamam mı benim oğluma? Bu çok yanlış bir hareket mesela.
Ha, çok doğru söylüyorsun. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım.
Ama mesela benim babam da yapıyordu. Ya sehpaya çarpıyorduk. Sehpayla kavga ediyordu. Babam sehpayı dövey.
Sehpaya çarpıyorsun. Babam sehpayı kafes dövüşüne davet ediyor.
Babam sehpayı başka bir sehpayla vurur. Ya bu benim için, yani çocuk için hiç doğru bir hareket olmadı. Yıllar sonra biz ancak işte bu bilim daha çok geliştiğinde, daha çok insanlara ulaştığında daha çok daha anlamlı oluyor. O zaman babaanneler çok bozuluyordu, anneanne babaanneler. Yani biz 4 çocuk büyüttük falan gibi bir triplere giriyordu. Zaten çocuk büyütmenin aileye inanılmaz negatif bir yanı var. Çocuğun tek güzel, yani iki yanı var hoş karşılanan. Bir, hamile olduğunun ilk anlaşıldığı an, bunu aileye söyleme anı. İki, çocuğun ilk doğduğu an. Gerisi full zulüm.
Ya senin bir baba olarak ve bunları deneyimlemiş biri olarak bu kadar ortadan ve direkt konuşman beni gülmekten gebertiyor yani.
Öyle yani. Şimdi fotoğrafta hepimiz babayız. Fotoğrafta babayız, hadi bir de videoda baba ol bakalım.
Doğru. Bizde şöyle bir şey oluyordu. Biz 3 kardeştik. Ben çok yaramazdım ve çok zırlak bebektim. Ağlardım.
Sen en büyüktün değil mi bu arada?
Ben en büyüktüm. Benim küçüğüm Neşe'ydi. Neşe görece problemsiz bir çocuktu. Neşe, biraz ben Neşe'nin çocukluğunu senin oğluna benzetiyorum, toprağa. Hem böyle biraz çekingendi, hem anlaştığı insanların yanında açılırdı. Ama bazen manasızca neden ağladığını bilmediğimiz bir şekilde saatlerce ağlardı falan. Ama ama Neşe mesela daha uyumluydu benden, yani daha böyle sevilesi bir çocuktu. Şeyma en küçüğümüz, evet. En uyumlusuydu. En tatlı ve en sorunsuz. Yatağına koy,
genelde
uyusun.
Genelde en küçük öyle olur.
Genelde.
En küçük hep genelde öyle olur.
Niye bilmiyorum. Bu ailelerin deneyimsizliğine mi kurban oluyor büyük çocuklar, bilmiyorum.
Bence ilk çocuk başka çocuk görmediği için ona yaparsa çocukluk o oluyor. İkinci ve üçüncü çocuklar daha önceden de bir çocuk olduğu için o çocuğun varlığı, yani var olduğu bir ortama giriyorlar. O yüzden çocukluğu onlardan öğrenmeye çalışıyor. Önlerinde bir şey var, anladın mı? Ya bir hedef var. Bir yapması gereken bazı kurallar bütünlüğü var. İlk çocukta yok. İlk çocuk ne yaparsa çocuk onu yapıyor. Yani televizyonu devirdi. Demek ki çocuklar televizyonu devirebiliyormuş. Ama üçüncü çocuk televizyonu devirmemesi gerektiğini biliyor.
Doğru.
Kendi içinde böyle bir gelişimler oluyor yani.
Bizde mesela işte dediğin gibi Şeyma göre göre, yani ablamlar gibi olmayayım diyerek bütün hayatını bunun üstüne kurmuş.
Yeter. Böyle yaparsam böyle olacağım galiba diye. Daha 6 aylık.
Yani onlara benzemezsem çok başarılı olurum diyerek gerçekten de çok başarılı oldu hakikaten. O da bak mesela, ben avukatlık yapmıyorum, yapamıyorum çünkü öyle bir nosyonum yok biliyorsun. Hukuk bitirme. O mesela çok başarılı bir avukat oldu Şeyma mesela yani. Yani
evet,
ablam
evet.
Neyi yapmıyorsa ben onu yapayım diye. Şimdi annem bizi böyle eskiden böyle 3 çocuk birden gezmeye gidilir diye, siz de 2 kardeşsiniz falan. Hı hı. Annem şöyle yapardı. Vitrin çocuğunu seçerdi. Hep Şeyma'yı seçerdi. Yani en başarılı yaptığı çocuğu. Ve biz hep misafirliklerde hep ikimiz evde kalırdık Neşe'yle.
Mesela 3 çocukla bir misafirliğe gittiği zaman 2 çocuğu kapıda bırakıp yukarıya bir tek çocukla mı çıkıyor?
Evet. Hayır. Hayır, bizi komple evde bırakıyor mesela teyzemle falan. Yani biz annem için hiçbir zaman misafirliğe gitmeyi hak etmeyen çocuklardık.
Diğer çocuklar nerede? Hangi çocuklar?
Yo, benim tek çocuğum var diyor. Hatta şöyle bir şey diyordum, anne diyordum. Yemin ediyorum pedagoglara falan bunu anlatsak, bizim psikolojimize boydan girdiğini anlatsak, yani herkes şok olur. Böyle diyor annem. Aman, o zaman herkes öyle büyütüyordu. Doğru bu arada.
Evet. Eskiden gerçekten çocuk büyütmek çok daha aslında kolay bir şeydi, dedim ya. O kuralların tam olarak ne olduğu biraz sana bağlıydı. Şimdi tam bir kurallar bütünlüğü var ve ona göre büyütmen gereken bir takip etmen gereken bir durum söz konusu ya. O ebeveynler inanılmaz geliyor. Mesela özellikle başkasının yanında yaptığı şeylerin yanlış olduğunu öğrenmek. Sen benim anneliğimi mi sorguluyorsun? Sen benim babalığımı mı sorguluyorsun gibi bir yere getiriyor yani. Eskiden hiç öyle bir şey yoktu. Baba ne yaparsa odur. Anne ne yaparsa oydu yani.
Abi bence Kimse tabii ki çocuğuna bir fiske vurulsun istemez. Kendi baktığı çocuk şu anda, şu andaki ebeveynlerden bahsediyorum, biricik. Kimse sesini bile yükseltsin istemez çocuğuna. Bizim de şimdi yeğenimiz oldu. Gözümüzden sakınıyoruz. Kolik malik. Bu da bize Allah tarafından verilen bir bebek. Bu arada kolik bebekle ilgili gerçekten çözümlerinizi Aysen'in babalı Instagram hesabına yazın. Kurban olayım yazın hatta. Uykusuzluktan geberiyorlar. Şimdi bayramda şöyle bir şey var Cemo. Biliyorsun işte bütün toplu taşımaların hepsi ücretsiz olunca herkes vapurlara binmiş. Vapurda geçen gün bir videoda bir kavga var. İki kadın kavga ediyor. Biri diyor ki sen diyor bir daha benim çocuğuma el kaldırırsan seni gebertirim diyor. Öbür kadın diyor ki sen kim oluyorsun? Senin çocuğun benim çocuğuma küfretti. Allah belanı versin deyip abi çocuklar yanlarında duruyor. Anneler tak tuk birbirine tokat atıyor ve bir tane kadının biri diğer anneye biber gazı sıktı çantasından çıkardı.
Ben de izledim ya, resmen Toma gibi müdahale etmiş. Ya sen ne yapıyorsun, polis misin
Toma
sen?
Toma mı?
Toma oluyor da su sıkıyordu birdenbire.
Yani... Biri de böyle bağırıyor.
Ne yapıyorsun lan, biber gazı herkese gitti orada. Hiç, bir de bu arada orada izledim ben, bir de konuyla alakası biri var, ona da geldi gaz. Ne yapıyorsun sen, çevik kuvvet misin? Ne yapıyorsun bir anda biber gazı ya?
Ya sen vapurda yani halka ücretsiz olan bir toplu taşımada çocuk yüzünden kavga edip abicim bunu nasıl dandana kan savaşına çevirdin ya bu olayı?
Bir de nasıl olsa açık hava diye biber gazı sıkamazsın. Ne yapıyorsun abi?
Hayır, orada çocuklar var dediğin gibi, ortada da bir tane adam var, onun da gözüne girdi, yazık.
Aynen, o da bir şey var, sadece oradaydı yani.
Tamam kardeşim, çocuğunuzu koruyun da yani hakikaten Toma gibi su sıka sıka da ilerlemeyin yani. Allah. Lütfen medeniyet. Taksicilerimizden örnek alın biraz. Yayalarda bize yol veren taksicilerimizden.
Taksiciler bile artık insanlara yol veriyor. Ne yapıyorsunuz ya?
Ne yapıyor? Lütfen hanımefendiler, anneler sakin olalım biraz. Evet arkadaşlar, bugün de yine harika bir bölümün sonuna geldik.
Çok teşekkür ederiz. Sizlerle olması çok güzel bu işin. İyi ki sizlere ulaşmış bu iş. Anlatamadım hafta içi her akşam 6 ile 8 arası Süper FM'de olmaya devam ediyor. Yayınımızı canlı olarak dinleyemeyen dinleyicilerimiz podcast'ten, podcast olarak iTunes, Spotify, karnaval.com'dan ve Google Podcast'ten bizleri dinleyebilirler. Cem İşçiler Instagram hesabı, Aysen'in Boğul Instagram hesabı, emrinize amadedir efendim, unutmayın.
Sizleri çok seviyoruz ve 20 Nisan'da İzmir'de olduğumuzu unutmayın. Anlatamadım 20 Nisan'da Bornova'da performans sahnesinde olacak. Biletlerde, Biletix'te. Elinizi çabuk tutun, kavuşalım. Hoşçakalın.
Bye bye. Anlatamadım.